Yasa kitabının ya da Tesniye kitabının birinci bölümüne geldik. Konu Kadeş Berna'daki başarısızlık. Musa peygamber burada bir özetleme yapıyor. İsrailoğullarının çöldeki yolculuklarını gözden geçirirken yer alan olaylara biraz da yorum getiriyor. Yeşuv ve Kalev dışında çölde dolaşmaya mahkum kalan eski kuşağın hepsi artık ölmüştü. Tanrı bu yeni kuşağın vaat edilen ülkeye girebilmesi için onları hazırlamaktadır. Bu hazırlık için onlara babalarının yaptığı hataları anlatır ki onlar da aynı hataya düşmesinler. Onların başarısızlıklarından ders alsınlar. Şeria Irmağı'nın doğu yakasındaki çölde, Suf'un karşısında, Arava'da, Paran ile Tofel, Lavan, Haserot, Di Zahav arasında Musa İsraillilere şunları anlattı diyor Yasanın Tekrarı 1. bölüm 1. ayette. Burada sözü edilen yörede bulunan Nebo Dağı'nın tepesine çıkıp oradan o yükseklikten Yeruşalim kentini kolayca görebilirsiniz. Eminim ki orada gördüğünüz manzara hiç de vaat edilen ülkeye benzemediğini görürsünüz. Önünüzde sanki bir çöl görürsünüz. Tanrı'nın anlattığı süt ve bal ülkesini göremezsiniz. Herhalde yüzyıllar boyunca o güzelim topraklar istismar edildi, harcandı ve bir çöle dönüştü. Musa bu aynı yerde ülkeye baktığında eminim ki orada yemyeşil bir örtü altında verimli toprakları görebildi. Bugün orası bir çöl gibidir. Sahara çölüne benzemese bile yakın bir benzerlik vardır. Herov'dan Seir Dağı yoluyla Kadeş Berna'ya gitmek 11 gün sürer diyor 2. ayet. Sina Dağı Horeb'tedir. Horeb'den Kadeş Berna'ya 11 günlük bir yürüyüşle varılırdı. Kadeş Berna'ya ise vaat edilen toprakların giriş kapısıydı. Düşünün bir kez. İsrail oğulları Horeb'den vaat edilen topraklara 11 günde varabilirlerdi. Ama itaatsizliklerinden dolayı 38 yılda oraya giriş noktasına vardılar. Neden? Dediğim gibi imansızlıklarından dolayı Rab'be itaat edemediler. Onlar azimli ve düzenli şekilde ilerlerken birden başıboş dolaşmaya başladılar. O acımasız çölde yabancılar ve garipler olarak yıllarca dolaştılar. Tanrı'nın gerçeklerini kavramakta uyuşuk olduklarından dolayı o korkunç çölde değerli dostum, düşünün bir kere. 38 yıl dolaştılar. Biz onları kınayamayız kardeşim, onları suçlayamayız. Biz de ruhsal gerçekleri kavramakta biraz yavaş davranıyoruz, öyle değil mi? Ruhsal açıdan varlığımızın zeka bölümü gerilerde kalıyor. Yani ruhsal geri zekalılık var bizlerde. Bazen iman hayatımızı Tanrı'nın bizleri eğitmekte olduğu bir okula benzetecek olursak, bir türlü mezun olamıyoruz diye düşünüyorum. Mısır'dan çıktıktan sonra 40. yılın 11. ayının 1. günü Musa Rabbin kendisi aracılığıyla İsraillilere neler buyurduğunu anlattı diyor 3. ayette. Çöldeki başıboş dolaşma sona erince Musa ilk söylevini onlara verir. Tabii ki bu ilkin bir söylev olarak onlara duyuruldu ve sonra kaleme alındı. Bazı eleştirmenler bu söylevi eleştirdiler. Çünkü Musa'nın zamanında yazı diye bir şey yokmuş dediler. Ama daha sonra arkeologların kazılarında bunun tersi kanıtlandı. Musa'nın zamanından önce yazılar vardı. Burada konuşan Musa'ydı. Ama o sadece Tanrı'nın söylediklerini iletti. Bu sözler kaleme alındığında konuşulan sözlerin Rab'den verildiği açıkça belirtilir. Yeni filizlenen İsrail ulusunun tarihçesini özetlerken ve yolculuklarının detaylarını sıralarken Musa kendisinin yapmış olduğu büyük hatadan da söz eder. O sırada size tek başıma yükünüzü taşıyamam dedim. Sorunlarınıza, yükünüze, davalarınıza ben tek başıma nasıl katlanabilirim? Kendinize her oymaktan bilge, anlayışlı, deneyimli adamlar seçin. Onları size önder atayacağım. Yasanın tekrarı 1. bölüm 9, 12 ve 13. ayetler. Gerilere çıkış kitabına gidecek olursak, bu olayın çıkış kitabı 18'de kaydedildiğini görebiliriz. Öyle bir zaman gelmişti ki, Musa artık omuzları üzerindeki yükü taşıyamayacak durumda hissetmişti kendisini. Öyle bir duruma gelmişti ki, ellerinin bağlandığı izlenimiyle yaşıyordu. İnsanlar ona karşı söyleniyor, işini iyi yapmadığını fısıldıyor ve çok kez yüzüne karşı şikayet ediyorlardı. Musa'da öyle bir duygu oluştu ki, sanki İsrail halkının tüm yükünü kendisi taşıyordu. Rab ona bunu yapmasını söylemedi. Ama Kayın babası Yetro'nun öğüdüne uyarak Musa 70 kişiyi yardımcı olarak atamak isteyince Rab buna izin verdi. Böylece 70 kişilik bir kurul kuruldu. Bu kurul yüzyılların değişiminden az etkilenerek İsa Mesih'in gününde Yahudilerin yüksek kurulu olarak kendisini gösterdi. Musa'nın günlerinden yüzlerce yıl sonra Yahudilerin yüksek kurulu İsa Mesih'i çarmıhta ölüme mahkum etti. Zavallı Musa, baskılar altında hüsrana kapıldı ve artık Tanrı'nın ta baştan neler yapmakta olduğunu göremez oldu. Bu halkı taşıyan Musa değildi. Tabii ki onun da sorumluluğu vardı. Tanrı ona bazı sorumluluklar vermişti. Ama bu halkın yükünü taşıyan Musa değildi. Tanrı onları kartal kanatları üzerinde taşımıştı. Musa şahsen Tanrı tarafından atanan bir önderdi. Bir komiteye ya da yönetim kuruluna karşı sorumlu değildi. 70 kişinin seçilmesinde aldığı karardan dolayı Musa büyük bir hata yapmıştı ve burada bu hatasına yol açan olayları söylüyor. O zaman iyi bir fikir olduğunu sanmıştı. Ama düşündüğü gibi çıkmadı. Bir sürü sorunlar yarattı bu. Değerli kardeşim, sevgili dinleyicim, buna benzer durumlar inanlılar topluluğu içinde de olabilir. Belki de kilise içinde gelişebilecek en kötü durumlardan birisi, ruhsal çobanı desteklemek istemeyen bir kurulun oluşmasıdır. Kilisenin ihtiyarları olsun ya da yönetim kurulu olsun, bu grup insan kilisenin çobanı ile anlaşamıyorsa ya çoban gitmeli ya da kurul feshedilmelidir. Kilisenin yani imanlılar topluluğunun çobanı sadık bir şekilde Rabbin sözünü vaaz ediyorsa ve bu söze göre yaşıyorsa kilisenin ihtiyarları ya da yönetim kurulu onu desteklemelidir. Ne olursa olsun destek vermelidirler. Ama çobanın giyiniş ya da yürüyüş tarzını beğenmiyorlarsa ve bundan dolayı bir sürtüşme varsa kendileri kiliseden çıkıp gitsinler. Ancak gerçek dünyada böyle olmuyor ki. Genelde kendi tercihlerinden dolayı kiliseyi ikiye bölerler ve bunun yanı sıra çobanı da çarmıha gererler. Geçirdikleri çöl hayatını Musa nasıl değerlendirdi? Bunu öğrenmek istiyor musunuz? Dinleyin Musa'yı. Sonra Tanrımız Rabbin bize buyurduğu gibi Horev'den ayrıldık. Amorluların dağlık bölgesine giden yoldan geçerek gördüğünüz o geniş ve korkunç çölü aşıp Kadeş Barne'ye vardık diyor Yasanın tekrarı 1. bölüm 19. ayette. Evet, o korkunç çöl diye konuştu Musa. Ben orada değildim ama Musa oradaydı. O korkunç çöl hayatını yaşadı. Onların yıllarca izledikleri çöl yolu çiçekli bir bahçe yolu değildi. Korkunçtu. Evet, tehlikeliydi. Musa'nın kaydettiği ikinci hata Kadeş Barnea'da verilen karardaydı. Bu kez hatayı yapan İsrail halkıydı. Burada yine bir komite ya da kurul kararı veriliyormuş gibi davranıldı. Tanrı onlara ülkeye girin dedi. Çoğunluk ise hayır girmeyeceğiz diye diretti. Büyük bir hataydı bu. Size Tanrınız Rabbim bize vereceği Amorluların dağlık bölgesine vardınız dedim. İşte Tanrınız Rab size ülkeyi verdi. Haydi atalarınızın Tanrısı Rabbin size söylediği gibi gidip orayı mülk edinin, korkmayın, yılmayın. O zaman hepiniz bana gelip ülkeyi araştırmak için önümüzden adamlar gönderelim dediniz. Hangi yoldan gideceğiz? Hangi kentlere uğrayacağız? Bilgi versinler. Bu düşünceyi benimsedim. Her oymaktan birer kişi olmak üzere aranızdan 12 kişi seçtim diyor Musa peygamber. Yasanın tekrarı 1. bölüm 20-23 ayetler arasında. Bence burada halkın hatası vardı. Ve Tanrı onları kendi korkaklıklarına teslim ettiği için Musa onların düşüncesini benimsedi. Burada yine bir yönetim kurulu karar aldı. Yine bir komite seçilip ülkeyi araştırmaya gönderiliyor. Oysa Tanrı önceden orasını araştırmıştı. Orasını içinde süt ve bal akan bir ülke olarak değerlendirmişti. Evet, tabii ki orada devlerin bulunduğunu biliyordu Tanrı. Ama Tanrı onlara söz vermişti. Bu devler onlara dokunamayacaktı. Hatta onlar bu halka ekmek olacaktı. Halk bir kurul istiyordu. Musa da bir kurul istedi. Bakın sonra ne oldu? Bundan dolayı o korkunç çölde başıboş dolaşmaya terk edildiler. Esas sorun değerli dostum imansızlıktı. Tanrı onlara önceden vaat ettiği topraklar iyidir demişti. 12 öncü oraya gidip de gizlice araştırdıklarında Tanrı'nın dediğini onayladılar. Evet orası gerçekten iyiydi, verimliydi ama orada devler olduğunu ve bunlarla baş edemeyeceklerini söylediler. Tanrı onlara devleri ben halledeceğim demişti. Onları yenebilmeler için onlara güç verecekti ama onlar Tanrı'ya inanmadılar ve itaat etmediler. Çok kez Mesih imanlısı da hayatlarında devlerle karşılaşır. Fiziksel yapılı devler değil de dev sorunlar, aşılması olanaksız gibi gözüken engeller, üstesinden gelemediği alışkanlıklar. Biliyorum, cüce insanlar olarak devlere karşı nasıl savaşabileceğimizi bilemeyiz ve korkarız. Değerli kardeşim, Tanrı bu halka verdiği vaadin aynısını bize de verdi. Hayatımızda bizi korkutan devleri kendisi halledecektir. Gereken gücü, beceriyi ve yetkiyi bize verecektir. Bunu bilmek harika bir şeydir ama inanmak daha harikadır. Dıştan bizleri tehdit eden sorunlar ve durumlar asıl sorunumuz değildir. Asıl sorun içimizdeki durumdur. İşte imansızlık varsa sorunumuz budur. Asıl problemimiz içimizdeki imansızlıktır. Şimdi Tanrı onları açıkça Kadeş Barnea'ya gelip imansızlıklarından dolayı geri dönen o kuşağın tümünün öleceğini bildiriyor. Eski kuşaktan sadece iki adam vaat edilen topraklara girebilecekti. Yeşu ve Kalev. Rab yakınmalarımızı duyunca öfkelendi ve şöyle ant içti diyor Musa. Atalarınızı ant içerek söz verdiğim o verimli ülkeyi bu kötü kuşaktan Yefunne oğlu Kalev dışında hiç kimse görmeyecek. Yalnız o görecek. Ayak bastığı toprakları ona ve soyuna vereceğim. Çünkü o bütün yüreğiyle Rabbin yolunda yürüdü. Sizin yüzünüzden Rab bana da öfkelenerek sen de o ülkeye girmeyeceksin dedi diyor Musa. Ama yardımcın Nun oğlu Yeşu oraya girecek. Onu yüreklendir. İsraillilerin ülkeyi mülk edinmesini o sağlayacak. Yasanın tekrarı 1:34-38 ayetler arası. Kalev ve Yeşu diğerlerinden farklı kişilerdi. Toprakları araştırmak için gönderilen 12 kişiden sadece bu iki adam gerçekçi bir raporla geri döndüler. Tanrı'ya iman ettiler. Onun sözüne inandılar ve iyi bir haber getirdiler. Gerçeklere bakacak olursak, şunu görmeliyiz ki Kalev almak istediği toprakları almaya kararlıydı. Daha sonra Yeşu kitabında göreceğimiz gibi bu adam gerçekten harika bir yapıya sahipti. Tanrı'nın ona verdiği topraklar üzerinde yukarı aşağı yürüdü ve devlerin yaşadığı dağlara sahip çıktı. İşte bunu isterim dedi ve Tanrı da onun isteğini miras olarak ona verdi. Dostum, sen Tanrı'dan ne istiyorsun? Çocuk sahibi misin? Hayata yeni atılan bir genç misin? Sen Tanrı'dan ne istiyorsun? Bakın size ne diyeceğim. Olayların kıyısında oturup da her şeyin gelip kucağına düşeceğini sanıyorsan acı şekilde yanılıyorsun. Birçok Mesih imanlısı var. Bir şey mi istiyorlar? Sadece dua ediyorlar. Ne kadar ciddi dua ederlerse o kadar erken zamanda her şeyin lap diye kucaklarına düşeceğini sanıyorlar. Evet, dua et kardeşim. Hem de çok dua et. Tanrı ile diri bir dua bağlantımız kesinlikle gereklidir, olmalı. Ama dostum, dua ile birlikte kalkıp harekete geçmen de gerekir. Sana verileni gidip alman gerekecektir. Bunu biliyor muydun? Tanrı Kalev'in ayağının bastığı toprakları ona verecekti. Bugün Mesih imanlıları olarak birçoklarımız Tanrı'nın verdiklerini, bereketini alamıyoruz. Neden? Çünkü zamanımızın çoğunu oturmakla geçiriyoruz da ondan. Hareket etmiyoruz da ondan. Gerçekten Tanrı'nın bereketini istiyorsak oturmakla bir şey kazanamayız. Yürümeliyiz, harekete geçmeliyiz. İman hayatımızda nasıl yürümemiz gerektiği konusunda kutsal kitap bol bol yazmaktadır. Oturmaya gelince kutsal yazılar bundan o kadar sık söz etmiyor. Kardeşim, Tanrı'nın verdiği vaatleri gidip almalı, kendimize mal etmeliyiz. Musa'nın yerini lider olarak alacak olan adam Yeşu'dur. Acaba neden Yeşu seçildi? İlkin diyebiliriz ki Yeşu tecrübeli birisiydi ama daha önemlisi Tanrı'yı tüm yüreğiyle izleyen bir adamdı Yeşu. Yeşu ve Kalev Rab'be inandıkları için geri döndüklerinde, yani ülkeyi gidip araştırıp geri döndüklerinde Rab'be inandıkları için geri döndüklerinde topraklar hakkında doğru ve iyi rapor verdiler. İman hayatımızın esasını oluşturur bu. Tanrı'ya inandılar ve bundan dolayı adım atmaya hazırdılar. İşte kardeşim, oturduğun yerde Rabbin bereketlerini kendine mal etmeye çalışıyorsan Tanrı'ya inanmıyorsun, ona güvenmiyorsun demektir. İman adımı atmalısın. Onun sözüne ve vaadine güvenerek harekete geçmelisin. Tutsak olacak dediğiniz küçükleriniz, bugün iyi ile kötüyü ayırt edemeyen çocuklarınız oraya girecekler diyor Musa. Ülkeyi onlara vereceğim, orayı onlar mülk edinecekler. Aslında Musa aracılığıyla Tanrı diyor yasanın tekrarı 1. bölüm 39. ayette. Burada gözden kaçırmamamız gereken önemli bazı şeyler vardır. İlkin görüyoruz ki sorumluluk üstlenmenin yaş sınırı sandığımızdan daha yüksektir. Vaat edilen topraklara giren bu insanlardan bazıları Kadeş Barnea'ya ilk gelişlerinde ancak 13 ile 20 yaşları arasındaydılar. Sayım 14-29 ayetinden biliyoruz ki yaş sınırını Rab 20 olarak belirledi ve 20 yaşından yukarı olanların hepsi de çölde öldüler. Ölümden söz ederken açıklık getirmem gereken bir nokta vardır. Çocuklar öldükleri zaman Rabbin yanına giderler. Onlar için yargılanma olmaz, olmayacaktır. Çünkü iyi ile kötüyü ayırt edemezler. Belki de bunu nereden biliyorum diye soracaksınız. Çünkü hiç olmazsa bu olaylardan görüyoruz ki Rab 20 yaşından aşağı olanları babalarının aldıkları kararlardan ve vaat edilen ülkeye girmek istememekle itaatsizliklerinden dolayı sorumlu tutmadı. Çocuklar daha sonra vaat edilen ülkeye girebildi. Ergin kuşak, biz çocuklarımızın hayatını tehlikeye atmak istemiyoruz. Bunun için o ülkeye girmek istemiyoruz diye topraklara girmemişlerdi. Onların ülkeye girmemelerinin nedeni aslında bu değildi. Rab bunun böyle olmadığını bildiğini onlara açıkça belirtti. Onlar bu sözleriyle Tanrı'ya hakaret etmiş oluyorlardı. Dolaylı yoldan onlar Tanrı bizim çocuklarımızla hiç ilgilenmiyor diyorlardı. Şimdi ise Rab onlara diyor, bakın sizin çocuklarınızla çok yakından ilgileniyorum ve sizin tehlike alanına girecekler diye korktuğunuz o çocuklar şimdi sizin yerinize vaat edilen topraklara, ülkeye girecekler. Vaat edilen ülkenin sınırlarına dayanan halk ikinci kuşak İsraillilerdir. Şimdi ülkeye girmeye hazırlanan bu ikinci kuşaktır. Musa şimdi onlara hitap ediyor. Ama siz geri dönün, Kızıldeniz yolundan çöle gidin. Bunun üzerine bana Rab'be karşı günah işledik dediniz. Tanrımız Rabbin buyruğu uyarınca gidip savaşacağız. Sonra dağlık bölgede savaşmanın kolay olacağını düşünerek her biriniz silahınızı kuşandınız. Yasanın tekrarı 1-40-41 ayetler arası. Kadeş Barne'de İsrailoğulları vaat edilen ülkeye girmek istemeyince çok kötü bir duruma düştüler. Geri dönerlerse o korkunç çöl ile tekrar yüz yüze geleceklerdi. Musa'nın kendisi bu çöle korkunç sıfatını vermişti. Bu noktada günah işlediklerinin farkına vardılar ve aynı zamanda geri çöle dönmek istemedikleri için kendi kafalarına göre vaat edilen ülkeye girmek istediler. Musa bunun neye vardığını anlatmaya devam etti. Ama Rab bana şöyle dedi. Söyle onlara, savaşa gitmesinler. Çünkü sizinle olmayacağım. Düşmanlarınızın önünde yenilgiye uğrayacaksınız. Ayet 42. Şimdi size bir şey söylemem gerekir kardeşim. Bu şekilde savaşa girmeleri hiç de iyi değildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar Rabbin isteğinin dışındaydılar. Onun isteğine göre hareket etmiyorlardı. Bu kez savaşmaya hazır oluşları Rab'be güvendikleri için değildi. Hayır, onları korku sarmıştı. Onları harekete geçiren Tanrı'ya olan güvenleri değil, içlerindeki korkuydu. Musa devam edip şöyle diyor. Sizi uyardım ama dinlemediniz. Rabbin buyruğuna karşı geldiniz. Kendinize güvenerek dağlık bölgeye çıktınız. Ayet 43. Gördüğünüz gibi bu iman olamazdı. Ta baştan Tanrı'ya güvendikleri ve iman ettikleri için savaşa gitmiş olsalardı başka bir durum olurdu. Şimdi yaptıkları küstahlıktı. Kendi kafalarına göre iş yapıp Tanrı'nın bunu onaylamasını istiyorlardı. Kardeşim, kendi çıkarımıza Tanrı'yı hiçbir zaman alet edemeyiz. Dağlık bölgede yaşayan Amorlular size karşı çıktılar. Arılar gibi sizi kovaladılar. Seyir'den Horma kentine dek sizi bozguna uğrattılar. Geri döndünüz ve Rabbin önünde ağladınız ama Rab ne ağlayışınızı duydu ne de size kulak astı. Uzun süre Kadeş'te kaldınız diyor Yasanın tekrarı 1-44-46 ayetler arasında. Bunlar Rabbin önüne yapmacık ağlamalarla geldiler. Yarım ağızla özür dilediler. Sanki tövbe ettiler ama gerçek bir tövbe miydi? Hiç de sanmıyorum. Elçi Pavlos Korintoslara şöyle yazdı. Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı kişiyi kurtuluşla sonuçlanan tövbeye götürür. Böyle bir tövbe pişmanlık vermez. Dünyanın acıları ise ölüm getirir. Tanrı'nın önüne gelen bu birinci kuşak İsrailliler Tanrı'ya karşı itaatsizlik yaptıklarından dolayı mı gözyaşı döktüler? Hayır. Gözyaşı döktüler çünkü Amorlulardan dayak yemişlerdi. Savaşta yenildikleri için ağlıyorlardı. Bazen bir hırsız yakalandığında ağlamaya başlayabilir, tövbe ettiğini söyleyebilir ama nasıl bir tövbedir bu? Yakalandığından dolayı pişmanlık duyduğu için mi? Bundan dolayı pişmanlık duyuyorsa gerçekten tövbe etmemiştir. Bu insanların durumu işte yakalandığına pişman olan hırsızın durumuna benzer. İşte bundan dolayı Kadeş'te uzun zaman kaldılar.